Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her gün olduğu gibi bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve meali ile başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذي آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 19 Ordubehş 1401, Hicri Kameri 7 Şevval 1443 ve Miladi Takvimle 9 Mayıs 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri, yerleşimcilerin ateşle oynaması ve Nehrül Belaga öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerleyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi Suriye uluslararası savaşa zafer kazandı dedi. Reisi İran'ın NATO'nun yayılmacı siyasetlerine karşı olduğunu söyledi. Irak'ın başkentinde 3 IŞİD elebaşı tutuklandı. 11 Mısır askerini öldüren saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi. Birleşmiş Milletler Suriyeli 12 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyacı olduğunu bildirdi. Nijerya'da köylere baskında 48 kişi hayatını kaybetti. Avrupa Birliği ve Amerika'dan Rusya'ya yeni yaptırımlar geldi. Macaristan yaptırımları atom bombasına benzetti. Şimdi haberler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi dün Tahran'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı kabulünde Suriye milleti ve nizamın direnişi ve uluslararası bir savaştaki zaferin bu ülkenin itibarı ve onurunun artmasına zemin sağladığını söyledi. İslam İnkılabı rehberi Beşar Esad ve beraberindeki heyeti kabulünde Suriye'nin siyasi ve askeri alanlarda büyük başarılarına temasla eski zamanlarda Suriye'de yıkım yoktu ancak Suriye şimdi eskisinden çok daha fazla saygı görüyor ve herkes onun bir güç olduğuna inanıyor dedi. Bugün bölge halklarının Suriye Devlet Başkanı ve halkıyla gurur duyduğunu belirten İslam İnkılabı rehberi şöyle dedi. Sizin ve komşu ülkelerimizin bazı liderleri Siyonist liderlerle birlikte oturup kahve içerler ancak bu ülkelerin halklarının çoğu uluslararası Kudüs gününde sokaklara dökülüyor ve Siyonizm karşı sloganlar atıyor. Bugün bölgenin gerçeği bu. Suriye'nin uluslararası savaşa gösterdiği direnişe zafere ulaşmasında çeşitli faktörlerin rol oynadığını anlatan İslam İnkılabı rehberi Beşar Esad'a hitaben en önemli faktörlerden biri sizin kararlı duruşunuzdur. Yüce Allah'ın izniyle bu irade vasıtasıyla savaşın yıkıntılarını yeniden inşa edebilirsiniz. Çünkü önünüzde yapılması gereken güzel işler var dedi. Şehit Kasım Süleymani saygıyla anan İslam İnkılabı rehberi şöyle dedi. Suriye konusu bu büyük şehit için çok özel anlam ifade ediyordu. Kelimenin tam anlamıyla ona fedakarlık yapan General Süleymani Suriye'deki davranışı 8 yıllık kutsal savunmadaki davranışından farklı değildi. Şehit Süleymani ve Şehit Hemedani de dahil olmak üzere devrim muhafızlarının diğer önde gelen üyeleri gerçekten canla başla çalıştılar ve Suriye meselesini kutsal bir görev ve yükümlülük olarak benimsediler.
İslam İnkılabı rehberi daha önceki yıllarda Suriye karşı cephede yer alan bazı ülkelerin dostluk ifadelerine işaretle geçmişten yola çıkarak gelecek çizgisi belirlenmesi gerekiyor dedi. Beşar Esad da görüşmede ülkesine verdiği destekten dolayı İran'a teşekkür ederek İran'ın son 40 yılda Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel konulardaki kararlı duruşu İran'ın yolunun doğru ve ilkeli bir yol olduğunu tüm bölge halkına göstermiştir diye konuştu. Beşar Esad savaş yıkıntıları imar etmenin mümkün olduğunu ancak ilkelerin yok edilmesi halinde yeniden onarılmaz olduğuna temasla İran milletinin direnişinin rahmetli İmam Hümeyni'nin ilkeleri ve Ayetullah Hameneyn'in rehberliği çerçevesinde devam ederek İran milleti ve Filistin dahil bölge milletleri için büyük zaferlerin yönünde zemin sağladığını kaydetti. Suriye Devlet Başkanı İslam Cumhuriyeti'nin en önemli desteğinin bazılarının düşündüklerinin aksine silah yardımı değil direnişe moral vermesi ve sürdürmesi olduğunu, İran ve Suriye'nin stratejik ilişkilerinin Siyonist rejimin bölgeye hakim olmamasına yol açtığını vurguladı.
İran Cumhurbaşkanı Reisi dün akşam Tahran'da Polonya Dışişleri Bakanlığı kabulünde İran'ın NATO'nun yayılmacı siyasetlerine güçlü bir şekilde karşı olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Ukrayna'daki çatışmalara atıfta bulunarak İran İslam Cumhuriyeti çatışma savaşın aksine NATO'nun yayılmacı siyasetlerine güçlü bir şekilde karşıdır ifadesini kullandı. Reisi Tahran ve Varşova arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut seviyesinin artırılması gerektiğini belirterek şöyle dedi. İki ülkede aramızdaki etkileşimleri genişletmek için ortak çabalarla gerçekleştirmemiz gereken endüstriyel ve ekonomik alanlar da dahil olmak üzere çeşitli kapasiteler var. İran Cumhurbaşkanı Polonyalıların İkinci Dünya Savaşı sırasında İran'ın sığınmacılara verdiği desteği de takdir etmesine atıfta bulunarak İran ve Polonya'nın tarihi geçmişi ve zengin medeniyeti iki ülke arasında bilimsel ve kültürel işbirliğinin güçlenmesinde iyi bir potansiyel olabilir dedi. Polonya Dışişleri Bakanı, İran ve Polonya arasındaki ilişkilerin tarihinin 16. yüzyıla kadar dayandığını belirterek, iki ülkenin yaklaşık 5 asırdır dostane ilişkiler içinde olduğunu ve iki ülke arasında ilişkilerin en akılda kalan sözlerinden birinin, İranlıların 2. Dünya Savaşı sırasında Polonyalı mültecileri ağırlamasıdır ifadesini kullandı. Polonya Dışişleri Bakanı iki ülkenin pek çok ortak noktası olduğunu da belirterek İran ve Polonya halkı büyük ve yabancı güçlerin ülkelerinin iç işlerine müdahalesine direndi dedi.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı ve Polonya Dışişleri Bakanı iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine ve parlamenter ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibah bir heyet başkanlığında Tahran'da bulunan Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüşmesinde iki ülke parlamentolarının bir araya gelebileceği yönündeki umudunu dile getirirken ihtisas komisyonlarının birbirleriyle daha fazla etkileşim içinde olması ve bu işbirliğinin özellikle ekonomik alanlarda iki ülkenin özel sektörlerinin faaliyetleri ile genişletilmesi gerektiğini belirtti. Zbigniew Rau da İran İslam Cumhuriyeti'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken İran-Polonya ilişkileri çok eski ve 16. yüzyıla kadar uzanıyor dedi. Polonya Dışişleri Bakanı parlamenter diplomasinin iki ülke arasındaki ilişkileri genişletmede çok etkili olabileceğini belirterek iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek için büyük fırsatlar var dedi. Polonyalı diplomat, parlamenter diplomasinin Varşova-Tahran ilişkilerinin gelişmesinde önemli bir rolü olduğunu belirterek, koronanın geçmesinin ardından iki ülke arasındaki parlamento ziyaretlerinin yeniden başlayacağını da sözlerine ekledi.
İran İslam Şura Meclisi Başkan Yardımcısı, İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptırımlarla yüzleşmeyi ve başta Endonezya olmak üzere İslam ülkeleriyle ekonomik ilişkileri genişletmeye hazır olduğunu duyurdu. Abdurrıza Mısri, dün Endonezya Sanayi ve Kalkınma Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Rahmet Gobel ile görüşmesinde iki dost ve Müslüman ülkenin bölgesel ve iki ülke parlamentoları arasında işbirliğinin genişletilmesi gerektiğinin altını çizdi. İranlı yetkili İslam düşmanlarının İslamofobi siyasetini hatırlatarak Amerika stratejisi İslam ülkeleri arasında çatışma yaratmak ve birliği bozmak hedefindedir ifadesini kullandı. Mısri, Amerikancı İslam'ı teşvik ederek İslam ülkelerinin birbirlerinin yetenek ve kapasitelerini engellemeyi amaçlıyor dedi. Söz konusu görüşmede Rahmet Gobel de İran ve Endonezya arasında olumlu ve büyüyen işbirliği tarihine değinerek iki ülke arasındaki olumlu işbirliği tarihi iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesi için uygun bir platform sağlamıştır dedi. Endonezyalı yetkili İran'ın bölgedeki önemli ülkelerden biri olarak nitelerken İran İslam Cumhuriyeti ve Endonezya arasında en önemli işbirliği alanlarından biri ticaret ve iktisadi alanda faaliyetlerdir dedi.
İran-Rusya Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Moskova'nın ülke pazarında İran mallarının arzını artırmak için işbirliği yaptığını duyurdu. Rusya'nın İran'daki ticaret temsilcisi Rüstem Zikashin daha önce yaptığı açıklamada iki ülke arasında 2021 yılında 4 milyar dolarlık bir ticaretin gerçekleştiğini bildirmişti. İran-Rusya Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Kambiz Mirkeremi de mevcut durumda İran-Rusya pazarında önemli bir paya sahip olabilir dedi. İran-Rusya Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İran ile Avrasya Birliği arasındaki serbest ticaretin merkezliğine değinerek bu bağlamda Rusya İran'a iyi gümrük imtiyazları verdi ve birçok malda gümrük vergileri sıfıra ulaştı. %50 ile 70 arasında bazı indirimler sağlandı dedi. Mir Kerimi, İran'ın Avrasya'ya ihracatındaki %61'lik artışa da değinerek, Rusya, Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan'ın üye olduğu Avrasya bölgesinde ticari ilişkiler için büyük bir altyapı oluşturulmuş olup, İran şirketlerinin varlık koşullarının Ticaret ve Kalkınma Teşkilatı ile ticaret odaları aracılığıyla sağlanması gerekmektedir, dedi.
İran Kızılay Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptırımlarını Kızılay'ın insani faaliyetlerinin önünde büyük bir engel olarak nitelendirdi. İran Kızılay kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivand törende yaptığı açıklamada dünyadaki muhtaçların ve mağdurların sorunlarının üstesinden gelmenin yolu olarak dünyadaki ulusal halkların işbirliğinin zaruretine vurgu yaptı ve İran Kızılay'ı Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri ile insani yardım kuruluşları ve kurumları arasındaki dayanışma ve işbirliğinin dünya çapında insan onuruna saygı gösterilmesi ve teşvik edilmesinde etkili bir rol oynayabileceğine inanmaktadır dedi. İranlı yetkili açıklamasının devamında şöyle dedi. Temel insani ilke ve değerlere sahip olmak, siyasi çatışmalardan ve ilişkilerden kaçınmak, geniş gönüllü ve genç kaynaklara sahip olmak ve 192 ülkede geniş bir ağa sahip olmak, Kızıl Haç ve Kızılay'ın çalışabileceği son derece önemli tesislerdir. İran Kızılay Başkanı bu cemiyetin İran'da son 100 yıldaki faaliyetlerinin benzersiz olduğunu belirterek şöyle dedi. 100 yıl önce bu nüfusun gönülleri dünyanın her yerinde olduğu gibi bu sınır ve çevrede etkilenen ve ihtiyaç sahibi insanlara çeşitli hizmetler sunmuştur.
Türkiye'nin 8 Mayıs 2022 günlük koronavirüs tablosuna göre 9 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı açıkladığı günlük COVID-19 tablosu verilerine göre son 24 saatte yapılan 98.758 testte 1480 vaka tespit edildi. 9 kişi hayatını kaybederken 1526 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusunun aşılanması verilerinde birinci doz Türkiye ortalaması %93,16, ikinci doz ortalaması %85,45 olarak belirlendi. Ayrıca birinci dozda 57.823.012, ikinci dozda 53.040.700 62 ve 3. dozda 27.758.882 olmak üzere 147.542.401 aşı uygulandı.
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın toprak bütünlüğünün Ankara için önemli olduğunu iddia etti. Akar iddiasında Türkiye'nin Irak'ın sınırlarına, ulusal egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyuyor dedi. Terörle mücadele operasyonlarına dikkat çeken Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesini artan bir tempoda devam ettirdiğini dile getirdi ve konuşmasını şöyle sürdürdü. Pençe kilit operasyonumuz planladığı şekilde başarıyla devam ediyor. Bugüne kadar diğer alanlarda yapılan çalışmalar var. Bunların hepsinin tamamlanması için bu kilidi bağlamamız, bunu başarılı bir şekilde sonuçlandırmamız gerekti. Şu ana kadar 73 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak Güvenlik Enformasyon Merkezi pazar günü başkent Bağdat'ta şu terör grubunun 3 liderinin tutuklandığını duyurdu. Son aylarda Irak'ın çeşitli yerlerinde IŞİD unsurlarının saldırıları arttı. Birçok Iraklı insan ve grup Irak'taki IŞİD hareketlerindeki artışı Amerika'nın Irak'taki işgalci varlığını sürdürme planına bağlıyor.
Öte yandan Mısır'da Süveyş kanalının doğusundaki bir su pompa istasyonu hedef alan ve en az 11 askerin öldüğü saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi. Mısır ordusuna göre saldırı Süveyş kanalının doğuya doğru uzanan İsmail'e ilindeki Kantara kasabasında gerçekleşti. Bu son yıllarda Mısır güvenlik güçlerine yönelik en kanlı saldırılardan biriydi.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Suriyeli 12,3 milyondan fazla çocuğun insani yardıma muhtaç olduğu yarısında bulundu. UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Adele Khodr yaptığı yazılı açıklamada milyonlarca Suriyeli çocuk Suriye'de ve komşu ülkelerde hala korku, belirsizlik ve ihtiyaç içinde yaşıyor dedi. Ülke içinde 6,5 milyon, komşu ülkelerde ise 5,8 milyon çocuğun insani yardıma ihtiyacı olduğu vurgulanan açıklamada Ukrayna Savaşı yüzünden gıda da dahil olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının hızla yükseldiği kaydedildi.
Rusya Avrupa Birliği'nin Brüksel'de Suriye'nin ve bölgenin geleceğine destek başlıklı bir konferans düzenleme planını Suriye ve bölgede istikrarsızlık olarak nitelendirdi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun son raporuna göre 2011 yılında Suriye'de ayaklanmaların başlamasına bu yana yaklaşık 500,000 insan hayatını kaybetti. Bu ülkede yaşanan huzursuzluk 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük göç dalgasına işaret etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Brüksel Konferansı'nın Suriye ve Rusya temsilcilerinin katılımı olmadan yapılmasının konferansın ardından Birleşmiş Milletler denetimini sonsuza kadar kaybettiğini bildirdi.
Haber kaynakları pazar gecesi Batı Şeria'daki Beytüllahmen doğusunda yer alan Tuakvasi Yunus yerleşkesinde silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi. Bazı Siyonist medya organları Siyonist militanlar tarafından vurularak öldürülen bir Filistinli'nin Takva kasabasına girmeye çalıştığını iddia etti.
Öte yandan Filistin yönetimi sözcüsü Nebil Ebu Redin'e yaptığı açıklamada Milletler Cemiyeti'nin 1930 tarihli kararı Mescid-i Aksa, El Barak Duvarı ve önündeki alanın mülkiyetinin yalnızca Filistin Müslümanlara ait olduğunu belirtiyor ifadesini kullandı.
Yemen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü pazar gecesi saldırgan ülkelerden Yemen'deki ateşkes anlaşmasını uygulamaktan kaçınmanın insani sonuçları olan bir suç olduğunu söyledi.
Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki köylere düzenlenen silahlı saldırılarda 48 kişi yaşamını yitirdi. Bakura bölge yöneticisi Emuna Süleyman yerel basına yaptığı açıklamada motosikletli silahlı kişilerin Zamfara eyaletinin Bakura bölgesine bağlı 3 köye saldırılar düzenlediğini belirtti.
Aralarında İngiltere, Fransa, Amerika, Kanada, Almanya, Japonya ve İtalya'nın da bulunduğu G7 ülkelerinin liderleri pazar gecesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile sanal olarak bir araya geldi. G7 grubu Rusya'nın sanayi sektörünü, devlet kontrolündeki medyayı, Rus finans üreticilerini ve Gazprom Bank'ta dahil olmak üzere büyük bankaları hedef alan Rusya'ya yeni bir yaptırım turu uygulama kararını açıkladı.
Öte yandan Amerikan yönetimi Rusya'nın büyük bankalarına Sberbank'ın 8 ve Gazprom Bank'ın 27 yönetim kurulu üyesiyle devlete ait 3 televizyon kanalına yaptırım kararı aldı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasının Macar ekonomisine atılan bir atom bombası anlamına geleceğini söyledi ve Avrupa Komisyonu'nun mevcut teklifini desteklemeyeceklerini belirtti.
Ve son haberimiz, Europol ve Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi tarafından hazırlanan ortak raporda, Avrupa pazarındaki büyümenin Güney Amerika'daki yüksek üretim seviyeleri yeteneklerine ulaşılmasından kaynaklandığı belirtirken, Avrupa'nın uyuşturucu ve kokain üretim ve nakil merkezine dönüşüne yer verildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Irak'ın esneksizlik ve ortak yanların göz ardı edilmesi sorunu etrafında. Siyasi ortak yanların göz ardı edilmesi ve esneklik gösterilmemesiyle beraber Irak hala siyasi süreçlerle çetrefilleşmeye doğru hareket ediyor. Mukteda Sadr, Mesut Barzani ve Muhammed el-Halbusi'nin yeni cumhurbaşkanı tanıtma ve parlamentoda büyük koalisyonu oluşturma alanında başarısının ardından Sadr, Şia koordinasyon çerçevesine yaptığı teklifte Irak'ın çıkmazdan çıkarılması için 40 günlük fırsat tanıdığını açıklamıştı. Şimdi de Mukteda Sadr'ın Şia koordinasyon çerçevesinde hükümeti kurmak için tanıdığı 40 günlük mühlet sona erdi. Ancak Şia koordinasyon çerçevesi hükümeti kurmaya başaramadı. Şia koordinasyon çerçevesi bu mühletin son bulmasıyla 9 maddelik bir eylem planı sundu. Plana göre tüm grupların ve siyasi hareketlerin müzakeresi ve katılımıyla anlaşmalı bir hükümet kurulmalı. Bu eylem planı ve girişime yanıt olarak Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr yaptığı açıklamada, koordinasyon çerçevesinin hükümet kurma sürecindeki başarısızlığına vurgu yaparak Irak'ın üçlü koalisyon, koordinasyon çerçevesi ve bağımsızlar dahil siyasi olarak üçe ayrıldığını belirtti ve parlamentodaki bağımsızlara Sadr, Barzani ve Halbuki üçlü koalisyona katılıp çoğunluk koalisyonunu kurmaları için 15 gün fırsat tanıdı. Irak Şii koordinasyon çerçevesi liderlerinden Ali el-Fetlavi, Sadr'ın açıklamasına tepki olarak şöyle dedi. Mukteda Sadr'ın sunduğu plan, siyasi durumun karmaşıklığını daha da arttırdı. Sadr'ın girişimi, koordinasyon çerçeve planına karşı sunulmuştur.
Burada göze çarpan bir diğer nokta ise Irak'taki mevcut siyasi süreçte bağımsız temsilcilerin önemli bir rol oynayabilmesidir. Bu nedenle Mukteda Esad, bağımsız temsilcileri üçlü koalisyondan ve koordinasyon çerçevesinden ayrı aktörler olarak görmüştür. Irak'ta siyasi ilişkiler uzmanı Adnan Siraj şöyle düşünmekte. Bağımsız temsilciler ve bağımsız partiler ve gruplar siyasi süreci Irak'ın aylardır boğuştuğu çıkmazdan çıkarmada önemli bir rol oynayacaktır. Ancak mesele şu ki çoğu bağımsız temsilci, parti ve grup gerçekten bağımsız değil ve daha büyük siyasi gruplara bağlı olarak çalışıyor. Bu grupların her biri bazı bağımsız temsilcilerle birlikte Cumhurbaşkanı aday göstermek için parlamentonun 1/3'ünü veya çoğunluk koalisyonu oluşturmak için %50+1'i elde etmek için çalışsa da her defasında bu hedefe ulaşmakta başarısız kalmıştır. Bu nedenle koordinasyon çerçevesinin bazı üyelerinin belirttiği gibi Mukteda Esad'ın yeni planı Irak'ı yalnızca artan bir karmaşıklık yoluna sokuyor ve siyasi ayrışmayı da artırıyor. Şii koordinasyon çerçevesi girişiminin maddelerinden biri seçim ağırlıklarını gözeterek ulusal ve siyasi ortaklıkları anlamak için irade kırmaktan ve vazgeçmek ve esneklik ve karşılıklı tavizlerde bulunma politikasıdır. Bu madde bazı grupların amacının diğer grupları yenmek olduğunu belirtirken Irak'ın mevcut siyasi krizden çıkmak için artık uzlaşmaya başka bir deyişle ulusal ve siyasi ortaklıklar konusunda ortak anlayışa ihtiyacı olduğunu vurguluyor. Irak'ta siyasi meseleler uzmanı Adnan Sirar, siyasi tekelciliğe dikkat çekerek siyasi tekellerin kaosa ve hükümetin kurulmasında gecikmelere yol açacağı ve ciddi ekonomik ve güvenlik anlaşmazlıkları ve sorunlara yol açacağı açıktır uyarısında bulundu.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın Orta Asya'daki kışkırtıcı eylemlerinin devam etmesi etrafında. Amerika'nın Orta Asya bölgesindeki komploları ve planlarının peş peşe yenilgiye uğramasına rağmen Washington makamları hala kışkırtıcı eylemleriyle hassas ve önemli sayılan bu bölgede istikrarsızlık kaynakları oluşturma niyetinde. Son 30 yılda Amerikan hükümeti Kırgızistan, Gürcistan, Ukrayna ve Kazakistan dahil eski Doğu blokuna bağlı cumhuriyetlerde renkli devrimler yaratma hususunda başarısız olmuş ancak kışkırtıcı eylemlerini devam ettirerek hala Rusya çevresindeki cumhuriyetlerde ihtiraslı hareketlerine devam etmiştir. Beyaz Saray yetkililerinin Orta Asya'da ve Rusya'ya komşu diğer cumhuriyetlerde istikrarsızlık ve kriz yaratma konusundaki davranışlarına genel bir bakış atıldığında Rusya ve bölgede faaliyet gösteren diğer bağımsız ülkelere bedava veya minimum maliyetle zarar vermenin amaç edildiği söylenebilir. Amerika'nın eski Doğu bloku cumhuriyetlerdeki provokasyonların devamında Amerikalı yetkililer sözde Tacikistan'ın askeri gücünü güçlendirmek adına milyonlarca dolar bu ülkeye tahsis ettiklerini bildirdiler. Amerika'nın Dushanbe'deki misyon başkan yardımcısı Bridget Walker pazartesi günü yardımın bir kısmını Tacik Savunma Bakanlığı'na teslim ettiğini söyledi. Daha önce Ekim 2021'de Amerikan Büyükelçiliği Tacikistan'a 1.4 milyon dolar değerinde 20 askeri araç teslim etti. 1992'den beri güvenlik sektöründe Tacikistan'a yapılan toplam Amerikan yardımının 330 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Amerika'nın Orta Asya Cumhuriyetlerine yakın zamanda yaptığı yardım, özellikle son zamanlarda Tacikistan'a yaptığı yardımlar Rusya ve bölgedeki diğer bağımsız ülkelere karşı Amerikan öncülüğündeki kışkırtıcı batılı eylemlerin yeni aşamasının başladığını gösteriyor. Batılı devletlerin bu provokatif eylemlerin devam etmesinin zaten Ukrayna'nın Rusya ile savaşa girmesine yol açtığı aşikardır. Mevcut durumda batılı devletler Ukrayna savaşından yararlanarak uluslararası Rus karşıtı kampanyalarını hızlandırıyorlar. Saha araştırmaları ve bölgesel hükümetlerin ve hatta bağımsız uzmanların ve siyasi çevrelerin tutumları Amerika ve müttefiklerinin bölgedeki gayrimeşru çabalarının hızlandığına işaret ediyor.
Bu bağlamda Amerika ve müttefikleri NATO doğuya doğru genişlerken nüfuzlarını Rusya sınırlarının ötesine genişletme çabalarını iki katına çıkardılar. Buna cevaben batılı hükümetler bu konuda defalarca uyarmış olan Moskova yetkililerinin sessiz kalmayacakları ve ciddi tepki gösterecekleri başından beri belliydi. Bu arada Ukrayna Cumhurbaşkanı batılı hükümetlerle işbirliğini yalnızca bu Orta Avrupa halkının çıkarlarını güvence altına almaktan başarısız olmakta kalmayıp aynı zamanda Ukrayna halkının çıkarlarını tamamen yok olmasına da yol açtığında şüphe yok. Aslında ülkesini Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa hükümetlerinin yararına Rusya ile savaşa dahil etmeyi kabul eden Ukrayna Cumhurbaşkanı şimdi de önümüzdeki 10 yıllarda yeniden inşa edilmesi pek olası olmayan onarılmaz bir yıkımla karşı karşıya kalmıştır. Başka bir deyişle batılı hükümetler milyonlarca Ukraynalı'yı yerinden eden bir savaşa Rusya'yı en düşük maliyetle dahil etmeyi başardılar. Ukrayna Rusya ile savaş sürüklenmesi Amerika ve müttefiklerinin bölgedeki ve Rusya'ya karşı daire meşru ve kışkırtıcı eylemlerinin sadece bir örneğidir. Bu bağlamda Amerikalı diplomatların Orta Asya'da da benzer provokatif eylemler gerçekleştirme niyetinde oldukları görülüyor. Geçmişte Amerikalı diplomatlar IŞİD terör grubunun geri kalan üyelerini Afganistan'a ve Orta Asya Cumhuriyetlerine düşük maliyetlerle geri getirmeye çalıştı. Aynı Amerikan eylemi Orta Asya'da Beyaz Saray'ın önemli ve etkili bir entrikasının ve taktiğinin aşırılık yanlılarının ve tekfirci terörist akımların ülkelerinin faaliyetlerini yoğunlaştırması olduğunu gösteriyor. Doğal olarak Tacikistan ve Kırgızistan gibi bazı Orta Asya hükümetlerinin çifte mali sorunlar ve ekonomik yoksulluk nedeniyle bölge dışındaki yabancı hükümetlerden herhangi bir teklifi kabul edebilecekleri açıktır. Bunun bilincinde olan Orta Asya'daki Amerikalı diplomatlar kışkırtıcı çabalarının sonuçları ne olursa olsun bölgedeki hükümetleri İran, Rusya ve Çin gibi bağımsız ülkelere karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Bu bağlamda Amerika'nın bu hassas bölgede yürüttüğü gayrimeşru ve suistimal edici çabaların sonuçlarını ancak Orta Asya hükümetlerinin ve milletlerinin uyanıklığı etkisiz hale getirebilir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 19 Zulhicce 1401, İran'da Hicri Kameri 7 Şevval 1443 ve miladi 9 Mayıs 2022 Pazartesi. ...34 yıl önce bugün Hicri Şems'i 19 Zulhicce 1367'de Halepçe faciasından 50 gün sonra Birleşmiş Milletler'in Irak'ın İran'a dayattığı 8 yıllık savaşta kimyasal silahla kullanılmasına dair 612 sayılı bildirisi yayınlandı. İran milletine karşı Irak'ın kimyasal silahlar kullanmasına ilişkin İran'ın Irak'a karşı şikayette bulunmasıyla Birleşmiş Milletler uzmanları iki taraftaki bölgeleri ziyarette bulunması ardından İranlı siviller ve askerler ve Irak'ta askerlere karşı kimyasal silahlardan yararlandığına dair Birleşmiş Milletler Genel Sekreterince bir rapor sundu. Bu bildiride kimyasal silahların herhangi bir ülke tarafından kullanıldığına işaret edilmeden bu silahların kullanılması kınandı. ...76 yıl önce bugün Hicri Şems'i 19 Zulhicce 1325'te İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra eski Sovyetler Birliği askerlerinin İran'dan tamamen tahliyesi tamamlandı. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra İran, Rusya'nın üçlü anlaşmanın aksine İran'ı tahliye etmedi ve ülkenin iş işlerine karışına dair Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulundu. Eski Sovyetler Birliği, İran konusunun uluslararası alanda kendi ülkesine karşı sansasyonel bir olaya dönüşmesini istemiyordu. Böylece Sovyetlerin İran'daki büyükelçisi İran'da mütabakata varmaya çalıştı. Nihayet İran'ın tahliyesi Kuzey ve Azerbaycan petrolü konularında taraflar arasında bir anlaşma imzalandı ki Hicri Şems'i 19 Zulhicce 1325'te tahliye tamamıyla gerçekleşti. ...98 yıl önce bugün Hicri Şems'i 19 Zulhicce 1303'te İranlı mücadeleci din alimi ve mücahit Seyyid Abdülhüseyin Lari vefat etti. Hicri Şems'i 1226 yani Hicri Kameri 1264'te dünyaya gelen Seyyid Abdülhüseyin Lari, ilk eğitimini tamamladıktan sonra Kutsal Necef'e Eşref'e gitti ve orada Mirza-i Şirazi'den dersler öğrendi. Ayetullah Lari, Mirza-i Şirazi'nin emriyle Fars ili halkının önderliği ve hidayeti için Laristan'a gitti. Ayetullah Lari burada ilmiye havzasını kurdu ve İslami ahkamı yayınlamaya başladı. Bir silah fabrikasının inşası, askeri personelden eğitilmesi ve merkezi hükümeti vergi ödemeyi reddetmesi, liderliğini yaptığı İslam ümmeti yaratmak için attığı önemli adımlardı. Ayrıca Şirazlı meşruiyetçileri desteklemek için ayaklanması ve hükümet güçlerine karşı koyması ve İngiliz saldırganlarına karşı Delirani Tengistani ile işbirliği yapması da bu mücahid müçtehidin halkın bağımsızlığı ve İslam onurunun yeniden yapılandırılması için yaptığı faaliyetler arasındadır. Bu önde gelen Müslüman mücahid ve din alimi Hicri Şems'e 19.405.1303'te 86 yaşında vefat etti ve Cehrom kentinde toprağa verildi. ...95 yıl önce bugün Hicri Şems'e 19.405.1306'da sömürgeci kapitülasyon imtiyazı İran'ın dönem Milli Şura Meclisi tarafından lağvedildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2018'den bu yana göçmen önergelerini yanıtlamadı.
Karar.
Umut da tükendi.
Yeni Asya.
Muhalefet meydanlara iniyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Karaalioğlu 7 Mayıs tarihli Karar Gazetesi'nde tüketici güven endeksi düşerse ne oluyor başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Enflasyon bugün AK Parti'nin devraldığı rakamın 2 katını aşmış, %70'e ulaşmış durumdadır. Dahası iyi dilek ve temennilerden gayrı ortada ekonomik önlemler paketi veya reform girişimi olmadığı için artışın devam etmesi güçlü ihtimaldir. Yapılan her yanlış hamle ve yüksek kur, yüksek faiz, petrol, elektrik fiyatlarının yüksekliği ile emtia fiyatlarındaki küresel artış, bugünkü enflasyonun da aranacağı sinyalleri vermektedir, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ülke kur korumalı mevduat kapanına kısılmış ve milli parası döviz endeksi durumdadır. En iddialı alanımız dış ticarette ise ihracat artmasına rağmen ithalat daha çok artmaktadır ve dış ticaret açığı ilk 4 ayda 32.5 milyar dolara ulaşmıştır. Yine iddialı olduğumuz turizmde savaş nedeniyle yaşanması muhtemel gelir kaybı toplamda cari açığın kontrol altına alınabilmesi iyimserliğini azaltmaktadır. Bütün bu tablonun özeti sayılabilecek tüketici güven endeksi ise 2004'ten beri açıklanıyor. Kaydedilen en düşük seviye olan 67'ye düşmüştür. Bu halkın zaten enflasyon, işsizlik, yüksek faiz ve yüksek kur olarak yaşadığı ekonomik krizin ekopolitik ifadesidir. Tüketici güven endeksi 90'ın altına indiği zaman iktidarların seçim kazanması imkansıza yakındır. Örnek verelim. Davutoğlu'nun başbakanlığı dönemi. AK Parti'nin çoğunluk kaybettiği 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde endeks 90'ın altındaydı. Aynı yılın 1 Kasım'ında ise %49.5 ile tekrar çoğunluğu kazandığı seçimde ise endeks 95'ti. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığı 24 Haziran 2018'de de endeks 90.6 idi. Meselenin ekopolitik kısmı böyle, ancak ekonomik kriz o kadar derinleşmiş durumda ki bir yandan acilen seçim gerekse de aynı anda gerçekçi bir ekonomi politikasına geçmek şarttır. Tam olarak kaybedilecek bir günün dahi olmadığı zamanları yaşıyoruz. Popülizmin de ben bilirimciliğin de zerresine tahammül kalmamıştır. Türkiye'nin yüksek CDS nedeniyle giderek ağırlaşmakta olan borç yükünü de hesaba katınca tam olarak denklemi değiştirecek bir reform hamlesine ihtiyaç olduğu anlaşılacaktır. Türkiye'nin işini görecek reformisi sadece ekonomide değil, hukuk başta olmak üzere bütün bağlantılı alanlarda zaruridir. Nasıl bir zaruret hem de? Türkiye 2021 yılında hukukun üstünlüğü endeksinde 139 ülke arasında 117. sıraya gerilemiştir. Aynı yılın basın özgürlüğü endeksinde ise 180 ülke arasında 153. sıradadır. Başka tatsız listeler de var ama yabancı yatırımların eksiye düştüğü bir dönemde bizi bu açıdan çok ilgilendiren Uluslararası Mali Eylem Gücü'nün raporunda kara parada gri listeye düştüğümüzü hatırlatmakla yetinelim. İlk 20 ekonomiden çıkarak 21.liğe gerilememiz de içerideki rakamlarla dışarıdaki görünümümüzün kaçınılmaz sonucudur.
Faruk Çakır, 7 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde %70 enflasyona sevinmek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Her ay açıklanan enflasyon rakamları ekonominin iyiye değil kötüye gittiğine işaret ediyor. Nisan 2022 enflasyon rakamları da aynı şekilde milleti üzen bir tablo ortaya koydu. Devletin resmi rakamlarına göre Nisan itibarıyla yıllık enflasyon %70'e ulaşmış durumda. Resmi olmayan rakamlar ise çok daha yüksek. Ekonomi uzmanlarının kurduğu enflasyon araştırma grubuna göre durum çok daha vahim. ENAG'a göre enflasyon Nisan 2022'de aylık %8,68 artarken yıllık enflasyon ise %156,86 olarak hesaplanmış diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Tartışmalar devletin yani TÜİK'in açıkladığı resmi rakamlar üzerinden yürütülecek olsa dahi durumun vahim olduğu anlaşılıyor. Yine açıklamalara göre %70 nispetindeki enflasyon oranıyla dünya sıralamasında en ön sıralardayız. Yani Türkiye'den başka enflasyonu daha kötü olan 3 ülke daha var. Peki bu tablo ile dünyanın kıskandığı bir ülke olmak mümkün olabilir mi? Sanki Türkiye'yi idare edenlerde şöyle bir kanaat var. Bizden daha kötü durumda olan ülkeler var. O halde bu durumdan şikayet etmeye kimsenin hakkı yok. Elbette Türkiye'den çok daha fazla sıkıntılara sürüklenmiş yaşanan ekonomik kriz sebebiyle hareket alanı daralmış ülkeler vardır. Ancak bu içinde bulunduğumuz krizi görmemek için bahane olmamalı. Niçin dünya için daha iyi olmak hak olsun da sadece ülkemiz için bunu talep etmek hak olmasın? Türkiye'de bulunanların da tek haneli enflasyonla yaşana hakkı yok mu? Ekonominin tartışıldığı her durumda esas meselenin ekonomi olmadığını ifadeye çalışmak gerekir. Yani önce ekmek değil, önce hürriyet hedeflerini tavsiye etmek icap eder. Bununla birlikte ülkemizde hürriyetlerin de dikkate alınmadığı bir gerçek. Yani Türkiye'yi idare edenler millete dönüp tamam ekonomik sıkıntı var ancak hak, hukuk ve adalette dünya lideriyiz. Dolayısıyla halinize şükredin diyebilirler mi? Araştırma ve incelemelerin ortaya koyduğu tablolara göre hem ekonomide hem de adalette maalesef iyi durumda değiliz. Şimdi hayalen bir yıl ya da 6 ay geriye gidip bugüne bakalım. Bir yıl önce bu politikalarla ekonomi düzelmez. Gitgide daha kötü tablolarla karşılaşabiliriz. Bugünden gerekli tedbirleri alalım. Hak, hukuk ve adalet yolunu açıp israf ve kin yolunu kapatalım diyenlere kulak veren bir iradeci oldu mu? Maalesef olmadı.
Tahran Radyosu.
Remzi Özdemir, 7 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde enflasyon yılan gibidir, sokar başlıklı yazısına yer veriyor. TÜİK beklenen enflasyon rakamını açıkladı. Yıllık %69 enflasyon olduğunu öğrendik. Yıllık %69 enflasyon ne demek? Cebimizdeki paranın değerinin %69'unu kaybetmemizdir. Enflasyon bir ülkenin başına gelebilecek en kötü kaderdir. Fakirliğe neden olur ve emeğiniz, geliriniz çalınır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Enflasyon konusunda Türk siyasi tarihinin en önemli şahsiyeti Süleyman Demirel'in çok önemli sözleri var. Bunlardan ilki 8 Mayıs 1988 tarihinde. Enflasyonun ne yağmur, ne kar, ne çamur, ne de gece ve gündüz ile ilgisi vardır. Bu bir liyakat sorunudur. Enflasyonun yemediği idare yok ve bu enflasyon bunları da yer. İkinci önemli sözü 9 Nisan 1989'da. Bu söz gerçekten tarihi bir söz. Enflasyon yılan gibidir. Devlet harcamalarında ayağını yorgana göre uzatmak gerekir. Bu kurala uymazsanız para basmak zorunda kalırsınız. Para yılan gibidir. Ne zaman sokulduğunu anlarsın. Oyların %21,75'e düşünce. Süleyman Demirel bu sözleri Turgut Özal iktidarı için söylüyor. Tam 34 yıl önce söylenen sözler bugün aynen geçerli. Gerçekten de enflasyon yılan gibi. Şu an her ne kadar vatandaşın canını yakıyorsa da asıl sokacağı ayağını yorganına göre uzatmayan 7-24 kağıt para matbaasını çalıştıran siyasi iktidardır. AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, belki soğan ekmek yiyeceğiz aylarca ama güvenliğimizden kimseye taviz vermeyeceğiz diye bir konuşma yapmıştı. Vekil Aydemir fakir fukaraya kuru soğan ekmek tavsiye ediyor ancak Aydemir'in fark etmediği bir şey var. O da TÜİK'in Nisan ayı enflasyon verilerinde kuru soğan fiyatının %69 arttığı. Bir ayda %69 fiyatı artan kuru soğanı gariban nasıl yiyecek? Enflasyon böyle bir şeydir. Liyakatsiz insanların yarattığı bir ekonomik çöküntüdür. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta yaptığı bir konuşmasında enflasyonun önümüzdeki aylarda düşmeye başlayacağını söyledi. Peki gerçekten enflasyon düşer mi? Yediği ekmeğin ununun buğdayını bile Rusya ve Ukrayna'dan ithal eden bir ülkede enflasyon düşer mi? Enflasyon düşmez. Yıllık 40 milyar dolarlık enerji ithalatı olan bir ülkede enflasyon düşmez. Petrol fiyatları uluslararası piyasada 110 doları geçti. Bu bize akaryakıt zammı olarak yansıyacak. Unutmayın, akaryakıta gelecek olan 1 liralık zam, iğneden ipliğe her şeye zam gelmesi demektir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi geçen haftaki Batı Asya gelişmelerinin başlıklarını sizlere aktaracağız.
Önce önemli başlıklar.
Lübnan parlamento seçimleri.
İşgal altındaki Filistin topraklarında Filistinlerin şehadet operasyonlarına dair gelişmeler.
Irak'ta yeni hükümeti kurma sürecindeki çıkmazlar.
Geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmelerdi.
Şimdi detaylar.
Lübnan parlamento seçimlerinin ilk turu Cuma günü yurt dışında yaşayan Lübnanlıların sandık başlarına gitmesiyle başladı. Lübnan parlamentosu 128 sandalyeye sahiptir. Seçimlere katılmak için kayıt yaptıran yurt dışında yaşayan Lübnanlıların sayısı 2018 seçim istatistiklerinin 3 katı olan 225.114 olarak bildirildi. Lübnan parlamento seçimlerinin oransal yasaya uygun olarak yapılması nedeniyle yurt dışındaki seçmenler kayıtlı oldukları seçim bölgelerinden yalnızca bir liste için oy kullanabilir veya aynı listeden sadece bir kişi tercih edebilir.
Lübnan genelinde 15 Mayıs'ta parlamento seçimleri yapılacak ve seçmenler 24. parlamento dönemi için oy kullanacak. Bu dönemde 15 seçim bölgesinde ikinci kez seçim yapılacak. Lübnan parlamento seçimlerinin bu döneminde 103 listede 718 aday yarışacak. Diğer bir deyişle 128 meclis koltuğunun her biri için 5'ten fazla aday yarışıyor. Bu seçimde yasalar temelinde parlamentonun yarısını elinde tutan Hristiyan akımlar arasında asıl rekabet Michel Aoun ve Cebran Bassil'le bağlı Hür Ulusal Hareket Sami Cacan'ın liderliğindeki El Kuvat Partisi ve Süleyman Ferenci liderliğindeki El Merdi Hareket arasında olacak.
Şii partiler arasında direnişin müttefikleri koalisyonu.
Mm-hmm.